Özel bir armağan 5. kasetin A100'ü sayfa 126'dan devam. Çocuklarıyla birlikte Louis geldiğinde onları içeri almadı. Onlara migrenin tuttuğunu söyledi. Zaten görünüşü de öyleydi. Sonunda Louis bir şeyler bilip bilmediğini sormak için Jane'i aradı. Annemin nesi var? Fakat Jane'in bildiği tek şey kayınpederinin de Paul'le konuşmadığıydı. Belki bizim seks arkadaşlarının araları açılmıştır. Lütfen Tanrım bu doğru olsun, yaşasın. Oh haydi Lou diyerek Jane baba ablasını tersleyince Louis şaşırdı. Ne artık onların tarafını mı tutuyorsun? Hayır ama biliyorsun onlar yetişkin insanlar ve babamız artık yok. Belki de akıllıca davrandıktan sonra istediklerini yapmaya hakları vardır. Bırak bu lafları iğrençler dedi Louis lafına sakınmayarak. Babamız öldükten sonra söylediğim bütün o şeylere ne oldu? Hani annemizin artık kendi hayatını yaşamaya hakkı olduğu falan gibi laflara. Onlara karışmaya ve hatta itiraz etmeye bile hakkımız olmayabilir. Her şeyi yargılama hakkını bize kim verdi? Kahretsin Can, ne yaptın? Tarikata mı girdin? O senin annen ve bir sürtük gibi davranıp bir macera yaşıyor. O bekar ve 50'sinin üstünde ne isterse onu yapmaya hakkı var. Bize söylediği zaman hepimizin birer serseri gibi davrandığımızı düşünmeye başlıyorum. İyi, ben öyle düşünmüyorum ve tek istediğim adamın onu bırakmış olması. Belki annem onu bırakmıştır. Kim bırakırsa bıraksın. Fakat hafta sonu geldiğinde Amanda hala kimseyle konuşmuyordu ve kimse onu görmemişti. Kızların ikisi de endişeliydi. Amanda ise hiçbir şey yapmaksızın öylece oturmuş, devamlı ağlıyordu. Buna duyguları, Jack'i kaybetmenin şoku ve hormonlar neden oluyordu. Hem hayatının sona erdiği hissine kapılmış, hem de henüz başlamakta olan yeni bir hayatın beklentileriyle bunalmıştı. Jack'siz bir hayatı hayal bile edemiyordu. En son gördüğünden beri ondan hiç ses çıkmamıştı. Telefon bile etmemişti. Jack önüne çıkan her çalışanına bağırıyor ve her akşam gece yarılarına kadar çalışıyordu. Eve geldiği zaman Amanda'yı ve onun kendisine nasıl ihanet ettiğini düşünmemeye çalışarak gözlerini boşluğa dikip divanda öylece oturuyordu. Hala inanamıyordu. Amanda bunu ona nasıl yapabilmişti? Aslında hamile kalması tamamen onun suçu değildi. Ancak ondan kurtulmaya yanaşmaması Jack için ihanetlerin en büyüğüydü. Tam ona ne kadar kızdığını düşünürken birden aklına Amanda'nın söylediği veya yaptığı bir şey geliyor. Veya sevişirken ya da sabah uyandığı zamanki hali gözlerinin önünde canlanıyordu. O anda onu o kadar özlüyordu ki bu onu öldürebilirdi. Ama onu aramamakta kararlıydı. Oysa tek düşündüğü, tek hayal ettiği, tek bildiği ve tek istediği Amanda'ydı. Onun için deli oluyordu. Pazar sabahı Malibu sahillerinde saatlerce yürüdü, yüzdü, koştu. Sonra oturup denize bakarak onu düşündü ve buna dayanamayacağını anladı. Onu aramak zorundaydı. Bütün bir öğleden sonra kendi kendiyle mücadele etmesine rağmen o gece saat 8'de ona telefon etti. Ne söyleyeceğini bile bilmiyordu. Tek istediği onun sesini bir kez daha duymaktı. Sadece bir dakika. Ama onu görmeyecekti. Şu anda bunun bir anlamı yoktu. Onun yaratmakta olduğu bu delice işin içine çekilmek istemiyordu. Sonunda numarayı çevirdi. Telefon çaldı ama Amanda açmadı. Onun aradığından Amanda'nın ertesi sabah telesekreterini kontrol edinceye kadar haberi olmamıştı. Bozuşmalarından sonra ilk birkaç gün makineyi her saat başı kontrol etmişti. Fakat hafta sonu gelince bunu yapmaktan artık vazgeçmişti. Tam 8 gün olmuştu fakat sonunda Jack ona ulaşmıştı. Amanda kulaklarına inanamadı. Artık Jack'in sonsuza kadar hayatından yok olup gittiğini düşünmeye başlamıştı. Mesajı dinledi. Jack'in sesi gergin ve huzursuzdu. Yalnızca onun iyi ve sağlıklı olduğundan emin olmak istediğini söylemiş ve sonra kapatmıştı. Amanda mesajı silip tekrar yattı. Bütün istediği uyumaktı, bitkindi. Önceki hamileliklerinde de öyle olmuştu ama bu sefer daha kötüydü. Fazlasıyla halsizdi. Bunun yaşından mı yoksa Jack'in onu terk etmiş olmasından mı kaynaklandığını kestiremiyordu. Sebebi ne olursa olsun şu ara günde 18 saat uyuyordu. Amanda onu aramadı ve salı günü Jack onun mesajı alıp almadığını merak etti. Belki telesekreteri çalışmıyordu. Bu kez onu ofisten iki toplantı arasındaki boş zamanında aradı ve ilk aradığında söylediklerinin hemen hemen aynısını tekrarladı. Amanda o akşam geç vakitlerde bu mesajı dinledi ve onun neden aradığını merak etti. Neden zahmet ediyordu? O bu işteki yerini açıkça belirtmişti. Amanda onu görmeyi veya onunla konuşmayı asla istemiyordu. Mesajı dinlerken ağladı ve bir kase dondurma alarak yatağına gitti. Son zamanlarda yediği tek şey dondurmaydı. Sadece kızlarının bıraktığı mesajlara karşılık veriyordu. Çat kapı gelmelerini istemediği için onlara telefonla aramanın daha iyi olacağına karar vermişti. Kızlarına korkunç bir virüse yakalandığını ve antibiyotik aldığını, kendini daha iyi hissettiği zaman onları arayacağını söylemişti. İkisi de ona inanmadılar. Louis salı günü Jen'i arayarak yalan söylüyor, sesi sağlıklı geliyor, belki sinir krizi geçiriyordur. Neden onu rahat bırakmıyoruz diye önerdi Jen. Fakat o gece Paul'e aşk serüveninin bittiğini sandığını söyledi. Paul de aynı fikirdeydi. Babası tıpkı bir cehennem bekçisi gibi davranıyordu. Onunla bugün bir oda karşılaştım. Sanki bir haftadır saçını taramamıştı ve birini öldürecekmiş gibiydi. Sanırım annen onu terk etti. Belki de o annemi terk etmiştir, dedi Jen üzülerek. Acaba bizim yüzümüzden mi diye düşünüp suçluluk duydu. Annesi ona yapılanları hak etmemişti. Ama artık yapabilecekleri hiçbir şey yoktu. Temizlikçi kadın geldiğinde Amanda'yı televizyonda gündüz programlarını seyrederken buldu. Pembe dizilerin, komşuyla yatan kocası için ağlayan kadınların katıldığı talk show'ların bağımlısı olmuştu. Dondurmasını yerken onları seyrediyor ve ağlıyordu. Bir öğleden sonra ikinci kase dondurmayı yerken televizyon setine doğru yüksek sesle "Şişmanlayacağım," dedi ve sonra ne olmuş yani diyerek kendi kendine cevap verdi. Çok ama çok şişmanlayacaktı ve aklı başında hiç kimse bir daha asla onunla konuşmayacaktı. Jack Watson bir namussuzdu. Herhalde yine yıldız adaylarıyla yatıyordu. Oysa ki Jack hala Gladys'e bağırıp çağırıyor ve herkesin moralini bozuyordu. Neredeyse iki haftadır böyleydi. Jack'in delice davranışlarıyla geçen iki haftanın sonunda Gladys'in sabrı taştı ve sonunda cuma günü öğleden sonra bana bir iyilik yapar mıydın? En azından onunla konuşabilir misin? İkiniz bir anlaşmaya varabilirsiniz. Eğer bunu yapamazsan hepimizi delirteceksin. Bu ofisteki herkes Prozac'çı olmaya aday. Senin sayende ona telefon et. Onunla konuşmadığımı nereden biliyorsun diye saf saf sordu Jack. Gladys'in her zaman her şeyi nasıl bilebildiğini merak ediyordu. Herhalde medyum diye düşündü. Sen son zamanlarda hiç aynada kendine baktın mı Jack? Bir haftada iki kez tıraş oldun. Saçını en son ne zaman taradığını Allah bilir. Üç gündür aynı elbiseyi giyiyorsun. Evsiz insanlara benzemeye başladın. İnan bana bu görünüşün işin için hiç iyi değil. Özür dilerim, hiç keyfim yoktu, dedi Jack. İçindeki sıkıntı dışına da aksediyordu. Bu neredeyse Dory'yi kaybettiği zamankinden de beter bir sıkıntıydı. Çünkü Amanda buradaydı, sadece birkaç saatlik mesafede ve Jack onu hala seviyordu. Zaten işin berbat tarafı da buydu. Ona öylesine canavarca davranmıştı ki telefonlarına hiç karşılık vermiyordu. Şimdiye kadar tam 4 kere aramıştı. Hem o benimle konuşmak istemiyor, dedi üzgün bir sesle. Gladys bir anne gibi onun omzunu okşadı. İnan istiyordur. Belki onun durumu senden de kötüdür. Peki ona ne yaptın? Gladys hatanın Jack'te olduğunu tahmin ediyordu. Oysa bu denli suçluluk duymazdı. Jack utangaç bir ifadeyle bilmek istemezsin, dedi. Herhalde istemem, diye kabullendi Gladys. Neden gidip onu görmüyorsun? Beni içeri almaz. Neden alsın? Bana ihtiyacı varken onu terk ettim. Onu tehdit ettim. Glad, tam bir kötülük meleğiydim. Her şeye rağmen seni hala seviyor olabilir. Kadınlar böyledir. Senin gibi çirkeflik yapanlara karşı hoşgörülüdürler. Aslında bazı kadınlar öylelerine aşık bile olurlar. Git onu gör. Gidemem. Glad'i hiddetle başını sallarken Jack tıpkı bir çocuk gibiydi. Seni arabamla ben götürürüm, yap şunu. Tamam, yarın giderim. Şimdi, dedi Gladys ve Jack'in randevu defterini kapattı. Hiç randevun yok ve buradakilerin sana tahammülü kalmadı. Herkese bir iyilik yap, git onu gör. Yoksa bir ayin başlatacağım. Sen bir baş belasısın, gülerek yerinden kalktı. Şimdi daha iyi görünüyoruz ama seni seviyorum. Ona sempatiyle baktı. Teşekkür ederim. Eğer kapıyı yüzüme çarpar veya beni içeri almazsa 10 dakika sonra dönmüş olurum. Glady, ben mumları yakmaya başlıyorum derken Jack hızla kapıya doğru yürüdü. Bir an önce oraya varmak, onu görmek, aklından neler geçtiğini ona anlatmak için sabırsızlanıyor ve Amanda'nın onu görmeyi kabul etmesi için dua ediyordu. Ferrarisi ile 5 dakikadan bile az bir süre sonra onun evinin önündeydi. Kapı zilini sonuna kadar çaldı ama açan olmadı. Evde olup olmadığından emin değildi. Garaj kapısı kilitli olduğu için arabası içeride mi değil mi göremedi. Fakat evin etrafında dolanıp yatak odasının pencerelerine vurmaya başladı. Ve yatağına uzanmış Oprah'ı seyrederken Amanda sesleri duydu. Önce bir kuş veya kedi olduğunu düşündü ama sonra korkmaya başladı. Evde kimse var mı diye kontrol eden bir hırsız olabileceği aklına geldi. 911 arayacaktı. Sonra banyo penceresine gidip perdenin arasından kimse var mı diye bakmaya karar verdi. Güvenlik sisteminin alarm kumandası elinde parmaklarının ucuna basarak yandaki banyoya geçti ve sonra onu gördü. Korkunç görünüyordu ve hala camı tıklatıyordu. Banyo penceresini açıp başını dışarı uzattı. Ne yapıyorsun? Onun görünüşü de Jack'inki kadar berbattı. Günlerdir saçını taramamış, sadece arkaya toplayıp lastikle bağlamıştı ve Jack'i son gördüğü günden beri makyaj yapmamıştı. Kes şunu diye bağırdı, camı kıracaksın. O zaman beni içeri al diyerek ona gülümsedi. Onu görmek çok güzeldi ama Amanda sadece başını hayır anlamında salladı. Perişan görünüyordu ve Jack onun yüzünün biraz solgunlaşmış olduğunu düşündü. Aslında çok hoştu. Seni görmek istemiyorum diyerek pencereyi çarparak kapattı. Jack camın önüne gelip durdu, birbirlerine bakıyorlardı. Amanda onu hala bu kadar seviyor olmasına ve onu görmenin onu bu kadar mutlu etmesine inanamadı. Bunun için kendinden nefret etti. Git buradan ağzıyla bağırıyormuş gibi yaptı. Ama Jack yüzünü cama dayayarak komik korkunç suratlar yaptı ve Amanda kendini tutamayarak ona güldü. Haydi Amanda lütfen diyerek yalvardı. Amanda bir an düşündü ve sonra gözden kayboldu. Jack onun niyetinin ne olduğunu anlayamamıştı. Ama bir dakika sonra üzerinde geceliği yalın ayak arka kapıdan dışarı çıktı. Onu görür görmez Jack'in kalbi yerinden oynadı. Saat kaçta yatıyorsun? Saat öğleden sonra 4'tü. Jack Amanda'nın üzerindeki geceliği hatırladı. Oysa beraberlerken bunları pek giymezdi. Ben 2 hafta önce yattım ve o zamandan beri dondurmayı yiyip Oprah'ı seyrederek hep yatıyorum. Şişman ve çekilmez biri olacağım ve umurumda bile değil diyerek mutfağa doğru yürürken Jack onu takip etti. Sonra Amanda dönüp ona baktı. Gözlerinde Jack'in ruhunun derinliklerine kadar işleyen kırık bir şeyler vardı. Jack bir kez daha nasıl onu terk edecek kadar aptal olabildiğini düşündü. Amanda onun kalbini yerinden söküp atan bir bakışla ''Neden beni görmeye geldin?'' diye sordu. ''Çünkü seni seviyorum ve ben bir gerizekalıyım.'' Tüm bunları Glady yaptırdı. Konuşurken utanarak gülümsüyordu. ''Bana kimsenin tahammülü kalmadığını söyledi. Çok iğrenç davranıyordum. Neden telefonlarıma karşılık vermedin?'' Bu soruyu sorarken kızgın görünüyordu. Amanda omuz silkip dondurucunun kapağını açtı. ''Biraz dondurma ister misin?'' Bu bir alışkanlık haline gelmişti ve Jack'i çok eğlendiriyordu. Yatakta birlikte dondurma yiyişlerini hatırladı. En sevdikleri dondurma kahveli olandı. Sadece vanilyalı kalmış. Çok acıklı, son 2 haftadır dondurmadan başka bir şey yedin mi diye merakla sordu. Amanda başını sallayarak 2 kaseye vanilyalı dondurma doldurdu. Bebek için bu hiç iyi değil. Amanda doğruca onun gözlerinin içine bakarak sana ne dedi. Benden onu öldürmemi isterken bu biraz ikiyüzlülük olmuyor mu? Kaseyi Jack'e uzattı ve birlikte mutfak masasına oturdular. Senden onu öldürmeni istemedim. Ben sadece aklımı kaçırmamaya çalışıyordum ve senin iyiliğin için, senin hayatını kurtarmaya diyerek üzüntüyle bitirdi. Çok büyük bir aptallık yaptım, özür dilerim Amanda. Önündeki dondurma kasesini itti ve Amanda'yı seyrederek karşısında öylece oturdu. Çok şaşırmıştım. Hiç böyle bir şey ummuyordum. Bu çok sıradan bir bahaneydi ve Amanda gülümsedi. Ben de ummuyordum. Bir atışta erkeğini kaybedip bebeğini kazanmıştı. Oysa onların ikisini de ne istemiş ne de ummuştu. Özür dilerim Jack. Jack masanın öbür ucundan uzanıp onun ellerini ellerinin arasına aldı. Senin hatan değil, en azından tamamıyla değil. Amanda'nın onu kandırmadığını biliyordu. Onun hamile kalabileceği hiç akıllarına gelmemişti. Daha doğrusu ciddiye almamışlardı. Tamamen boş vermişlerdi. Kendini nasıl hissediyorsun? Şişman diyerek güldü. Dondurma yiyerek 5 kilo almış olmalıyım. Öyle görünmüyorsun. Oysa yüzünde bir yumuşaklık, gözlerinde değişik bir ışık vardı. Eski karısından hatırlıyordu. Çocukları hamileyken o da böyle olmuştu. Amanda'da bir tür pırıltı vardı. Çok güzelsin. Saç modelimden olsa gerek diyerek kederli kederli gülümsedi. Jack'i karşısında görünce onu ne kadar özlemiş olduğunu hatırlamıştı. Neden onu görmeye geldiğini hala bilmiyordu. Herhalde aralarında bir kırgınlık olmadan ayrılmaları içindi. Zaten doğrusu da buydu ve her şeye rağmen belki bir gün bebeği görmeye gelirdi. Benimle yemeğe çıkmak isteyeceğini pek sanmıyorum. Örneğin 31 Flowers'ta veya Ben Jerry'ye. Niçin? Şimdi buna ne gerek var? Çünkü seni özlüyorum. Geçtiğimiz 2 hafta boyunca çılgın gibiydim. Grady'nin beni terk etmemiş olması bir mucize. Ben de pek matah değildim. Bütün gün sadece uyudum ve dondurma yedim ve televizyondaki gündüz programlarını seyredip ağladım. Keşke burada olsaydım. Keşke, dedi Amanda yumuşak bir sesle ve başka tarafa baktı. Yerinden kalkıp masanın etrafında dolaşan Jack'i seyretmek ona çok acı veriyordu. Seni seviyorum Amanda. Eğer beni kabul edersen sana dönmek istiyorum. Söz veriyorum, bu konuda edepsizlik yapmayacağım. Ne istersen onu yapacağım. Bebeği doğurabilirsin. Ona fatikler alırım. Sana dondurmalar getiririm. Seni kaybetmek istemiyorum. Gözlerinde yaşlar vardı ve Amanda duyduklarına inanamayarak başını kaldırıp ona baktı. Söylediklerin gerçek mi? Dondurma konusunda mı? Yemin ederim evet, doğru söylüyordum. Bu işte seni yalnız bırakmayacağım. Senin çılgın olduğunu düşünüyorum ama seni seviyorum ve o benim de bebeğim. Tanrı yardımcın olsun. Yalnız bunaklığım kontrol edilemez hale gelince çocuk arabasını trafiğin içine sürersem bana gülmeyeceksin. İhtiyacım olursa bana bir bakıcı tut. Sana istediğin her şeyi yaparım diyerek yerinden kalktı Jack. Onu kollarının arasına aldı. Seni çok seviyorum. Sensiz öleceğimi sandım. Ben de seni, dedi Jack ve ona daha çok sarıldı. Tanrım, Amanda, seni kaybetmek istemiyorum. Sonra endişeyle evlenmeleri gerektiğini düşünüp düşünmediğini sordu. Bunu yapmak zorunda değilsin, dedi Amanda. Yavaş yavaş yatak odasına doğru yürürlerken, böyle bir beklentim yok. Hayır, ama belki ufaklığım vardır. Oğlana sormalıyız. Belki kızdır. Bunu konuşmayalım. Beni sinirlendiriyorsun. Yani evleniyor muyuz? Neye mal olursa olsun onun için doğru olanı yapmaya hazırdı. Ama Amanda onu şaşırttı. Evlenmeyelim. Zorunlu değiliz. Evlenmemiz gerektiğini söyleyen bir yasa yok. Belki daha sonra bakalım her şey nasıl olacak. Çok modern bir kadınsınız Bayan Kingston. Hayır, sadece sana aşığım. Yatak odasındaydılar ve Jack kollarını ona dolamış öpüyordu. Geri dönmüştü ve artık Amanda onun bir daha gitmesine asla izin vermeyecekti. Daha onlar farkına bile varmadan Amanda'nın geceliği ve Jack'in giysileri yerdeydi. İkisi yine ilk seviştikleri ve büyük bir olasılıkla bebeklerinin ilk tohumunu attıkları yatağın içindeydiler. Artık burası ikisinin yatağıydı. Matthew'un veya bir başkasının değil, sevişirlerken Jack bu kadını ne kadar çok sevdiğini bir kez daha anladı. O gece birbirlerinin kollarında yatarken ne yapacaklarını ve çocuklara nasıl söyleyeceklerini konuştular. Jack gülerek, sabırsızlıkla bekliyorum. Son yemek davetinin kötü geçtiğini düşünüyorsan bir de bunu gör. Buna Amanda'nın da gülmekten başka yapacağı bir şey yoktu. Sonra Jack'e doğru dönerek onu ne kadar sevdiğini sordu. Asla bilemeyeceğin kadar çok, hayatımdan da çok. Neden, kafanın içinden neler geçiyor, dedi Jack. Sadece acaba beni bana bir kase dondurma getirecek kadar çok seviyor musun diye merak ettim. Jack onun yüzüne bakıp güldü, sonra tek dirseğinin üstünde doğruldu. Bence en iyisi biz dondurucuyu yatak odasına taşıyalım. Bu müthiş bir fikir, Amanda kahkahayla güldü. Jack onu tekrar öpmeye başladı ve dondurma tekrar akıllarına gelinceye kadar aradan epey bir zaman geçti. 10. Bölüm. Bu kez çocukların onlar için sevineceklerini düşünerek kendi kendilerini kandırmamaya karar verdiler. Amanda, Jack'le konuştuktan sonra onlar için yemek falan yapmamaya karar verdi. Sadece bir içki içmeye çağıracaklardı. Kısa, amacı belli ve büyük bir olasılıkla korkunç bir buluşma olacaktı. Ama hamile olduğunu çocuklarına birlikte söyleyeceklerdi. Ondan sonra tavan tepelerine çökebilirdi. Fakat bu kez hazırlıklı olacaklardı. Herkes altıyı çeyrek geçe geldi. İçeri girdiğinde Julie yine çok tatlıydı. Jen'le Louis gergindiler. Paul babasına karşı her zamankinden daha nazikti. Gelmeden önce aralarında bu davetin nedenini zaten tartışmışlar ve silahlarını kuşanmışlardı. Jack ve Amanda'nın evlenmeye karar verdiklerini açıklayacaklarından neredeyse emindiler. Bundan pek memnun değillerdi. Louis ise annesini bundan vazgeçirmek için onunla konuşmaya çalışacağını söylemişti. Fakat en azından bu kez neyle karşılaşacaklarını biliyorlardı. Hep beraber oturma odasında oturdular. Jack içki servisini yaptı. Kendisine skoç viski koydu. Diğerleri şarap içtiler. Amanda hiçbir şey almadı. Louis sadece su istedi. Öbürleri kibarca beklerken o dizginleri ele almaya karar verdi. Rahat bir tavırla "Pekala, düğün ne zaman?" diye sordu. Amanda sakin bir sesle "Biz evlenmiyoruz. Şimdilik evlilik yok ama hamile olduğumu bilmenizi istedik." O anda odanın içinde iğne düşse sesini duymak mümkündü. Sabit bakışlarla annesine bakarken Louis'in yüzü tebeşir gibi bembeyaz oldu. "Şaka yaptığını söyle. Bugün 1 Nisan ve takvimime bakmayı unuttum. Bana şaka yaptığını söyle." "Şaka yapmıyorum." "Bizim için de şok oldu ama hamileyim. Bundan saklanmanın anlamı yok. Bebek Ekim'de doğacak." Yan gözle Jack'e baktı. O da elinin baş parmağını yukarı kaldırarak onu destekledi. İyi gidiyordu. Çocukların neye uğradıklarını anlamaları tam 5 dakika sürdü. "Anladığım kadarıyla kürtaj olmayacaksın." "Tabii ki." İki kardeşin sözcüsü olarak bunu söyleyen yine Louis'ti. Jen yaşadığı şokla sessizliğe gömülmüştü. Ve bu kez Julie bile sessizdi. Paul'un babasına bakan gözlerinde şimşekler çakıyordu. "Hayır, kürtaj yaptırmayacağım. Biz aramızda bu konuyu konuştuk," dedi Amanda gerçeği azıcık çarpıtarak. "Ama ben yaptırmak istemiyorum. Benim yaşımda biri için bu bir armağan ve ben onu korumak istiyorum. Bunun hepiniz için ne kadar zor olduğunu biliyorum. Beni de dehşete düşürmüştü ama işte olanlar oldu. En sonunda ben bir insanım." Gözlerinde yaşlar vardı. Jack ona doğru yürüdü. Yanına oturup kolunu onun omuzlarına doladı. "Ben annenizin çok cesur bir kadın olduğunu düşünüyorum. Onun yaşında birçok kadın bunu yapamazdı." "Louis, bence annemin civataları gevşemiş," diyerek ayağa kalktı ve şuursuzca yerinden kalkmış olan kocasına eliyle işaret ederek, "Anne, sen kaçıksın galiba. İkiniz de bunamışsınız. Bizi utandırmak için elinizden geleni yapıyorsunuz. Buna babam ne derdi düşünmek bile istemiyorum. Bu imkansız." "Louis, babam burada değil. Onun için bu konuda bir şey düşünemez. Bu hayat benim," dedi Amanda sakin sakin. "Bizim hayatımız senin umurunda mı?" Fakat daha cümlesini bitiremeden herkes Jen'in hıçkırıklarıyla irkildi. O da ayağa kalkmıştı ve nefretle annesine bakıyordu. "Bana bunu yaptığına inanamıyorum anne. Ben çocuk sahibi olamıyorum ve sen hala yapabildiğini ispatlayarak herkese gösteriş yapıyorsun. Bu nasıl bir zalimlik ve nasıl bir kokuşmuşluk? Bunu bize nasıl yapabildin?" Paul'un yüzündeki ifadeden onun da karısıyla aynı fikirde olduğu açıkça belliydi. Amanda'nın iki çocuğu ve kocaları başka bir şey söylemeden oradan gitmek üzere ayağa kalktılar. Jane yıkılmıştı. Ancak kocasına yaslanarak ayakta durabiliyordu. Amanda onun yanına gitmeye çalıştı ama Paul onu durdurdu. "Neden bir kerecik olsun bizi yalnız bırakmıyorsunuz ve iyi haberlerinizi kendinize saklayarak bir değişiklik yapmıyorsunuz? Bizden ne istiyorsunuz? Taze kan mı? Tebrik mi? Tamam, ikinize de lanet olsun. Jen kendini nasıl hissediyor dersiniz?" "Onun kendini nasıl hissettiğini görebiliyorum Paul," dedi Amanda yanaklarından akan gözyaşlarıyla. "Dünyada yapmak isteyeceğim en son şey onu incitmektir. Ama bu bize de oldu. Bu bizim hayatımız, bizim sorunumuz ve bizim bebeğimiz. Tamam, size iyi şanslar ve vaftiz törenine bize davet etme, bizi davet etme baba." Jack'e öfkeyle baktı. "Gelmeyeceğiz." Kapıyı hızla çarpıp çıktılar. Amanda Jack'in kollarında ağlarken Julie onları seyretti. Bu kez çok sessizdi. Amanda kendini toparladıktan sonra Julie ikisiyle de konuştu. Fakat hala şaşkınlık içinde olduğu açıkça belli oluyordu. Üzgünüm baba, ikiniz için de üzgünüm. Bu kolay bir şey değil ama bizler için de zor. Bu hepimiz için büyük bir şok. Ama kim bilir, belki sonunda bir lütuf olup bizleri birleştirir. Umarım öyle olur, dedi Jack Amanda'ya bakarak. Kararını verirken zor yolu seçtiğini biliyordu ve çocuklara söyledikleri zaman da zorlukla karşılaşmak bekledikleri bir şeydi. Julie ve kocası sessizce gittiler. Amanda ve Jack birbirlerine bakarak hiç konuşmadan oturdular. Jack yavaşça, böyle olacağını biliyordun. Biliyorum, dedi Amanda burnunu çekerek. Ama insanın içinde hep bir umut oluyor. Her zaman yerlerinden fırlayıp boynuna sarılacaklarını, çocukken yaptıkları gibi seni çok sevdiklerini, ne kadar harika olduğunu söyleyeceklerini sanıyorsun. Oysa onlar devamlı hükmediyorlar, sana kızıyorlar ve ne olursa olsun yaptığın şeyin yanlış olduğunu ve onları üzmek için yaptığını düşünüyorlar. Sanki hayattaki tek amacın anne veya baba olmak veya onlar nasıl isterse öyle yaşamak. Herhangi bir değişiklik veya alışılmışın dışında ya da onlar için uygun olmayan her şey onları kızdırıyor. Kaç yaşında olurlarsa olsunlar, çocukların ailelerine karşı hiç merhametleri yok. Neden? Jack, belki hak etmiyoruzdur, dedi yorgun bir sesle. Belki bizim bencil olduğumuzu düşünüyorlardır. Bazen öyleyiz ama öyle olmakta haklıyız. Küçükken onlara pek çok şey veriyoruz ve sonra artık sıranın bize geldiğini düşünürken onlar karşımıza dikilip gelmediğini söylüyorlar. Bizim sıramız yok. Onlara göre biz onların zamanındayız. Bence sen ne yapıyorsan onu yapmaya devam etmeli ve kendi hayatını kendin kurmalısın. Eğer buna katlanırlarsa iyi, katlanmazlarsa bırak ne yaparlarsa yapsınlar. Çocuklarımızın uğruna geri kalan ömrümüzden vazgeçemeyiz. Beni sıkan tek şey yeni baştan yine aynı şeyleri yapmak durumunda oluşumuz. Ölünceye kadar bana ne eşek herif olduğumu ve hala annesiyle yattığım için onun hayatını nasıl mahvettiğimi anlatan bir ufaklıkla yaşayacağım. İnan öyle olacağım. Niyetim beni kazma kürekle ortadan kaldıracakları zamana kadar seninle sevişmek ve eğer yine hamile kalırsan yemin ediyorum bir daha seninle yatmam. 80 yaşına kadar doğum kontrol hapları kullanmanı istiyorum. Amanda kendini tutamayarak güldü. Söylediklerinin bazıları doğruydu. Çocuklar hep senin onlara borçlu olduğunu, kendilerinin ise sana karşı hiçbir borçları olmadığını düşünürlerdi. Bu çok ilginçti. Ciddi bir sesle, Jen'in karşısında kendimi çok kötü hissettim, dedi. Jen'in söyledikleri çok rahatsız edici ve çok acı veren sözlerdi. Ben de öyle. Paul bana sanki beni öldürmek istiyormuş gibi bakıyordu. Sanki böylece ben erkekliğimi kanıtlayıp onu kötü duruma düşürmek istediğim için bunu yapmışız gibi. Bir çocukları olduğunu görebilmek için her şeyimi verirdim. Ben de, dedi Amanda. Sonra bütün bu düşünceleri kafalarından atabilmek için Jack onu yemeğe götürdü. Ancak şu ara Tayland yemeklerinden vazgeçmişlerdi. Amanda düşüncesine bile dayanamıyordu. Ve o gece yatağa uzanıp uzun süre sohbet ettiler. Sonunda Jack uyuyakaldı ama Amanda uyumadı. Kalkıp süt ısıtıp içti. Sonra papatya çayı yaptı fakat beyninin içinde düşünceler dönüp duruyordu. Devamlı Jen'i ve onun söylediklerini düşünüyordu. Bütün gece düzensiz bir uyku uyudu ve sabah kahvaltıda keder içinde Jack'e baktı. Sana bir şey söylemek istiyorum deyince Jack başını kaldırıp onun yüzüne baktı. Çok yorgun görünüyordu. Sen iyi misin? Her zaman onun için endişelenirken şimdi bir de bebeği düşünüyordu. Onun istemediği de buydu zaten. Ben iyiyim diyerek onu inandırmaya çalıştı ama görünüşü hiç de öyle değildi, korkunçtu. Dün gece aklıma bir fikir geldi. Senin durumunda bu tehlikeli olabilir. Yoksa bütün Häagen-Dazs veya Ben Jerry dondurmaları almamı mı istiyorsun? Ben ciddiyim. Ben de ciddiyim. Bu firmaların stoklarını satın alıyorum. Batı Rockies'in en büyük ve tek tüketicisi sensin. Amanda daha şimdiden 4 kilo almıştı ve hamileliği henüz 3 ayını bile doldurmamıştı. Peki ciddi olacağım, ne oluyor? 5. kasetin A yüzü sonu sayfa 142.